Yuhanna 17. bölüm 3. ayette sonsuz yaşam seni tek gerçek Tanrı'yı ve göndermiş olduğun İsa Mesih'i bilmeleridir diyor kutsal kitapta. Tanrı'nın bazı kimseleri ezelden seçmesi bazı kişileri dışarıda bırakmak için midir? Hayır. Sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı'yı ve onun gönderdiği İsa Mesih'i tanımaktır. Gerçek Tanrı'yı ve Rab İsa Mesih'i tanımaya istekli misiniz? Eğer istekliyseniz dışarıda kalmazsınız. Seçilmişlerden biri olmalısınız. Tanrı sonsuz yaşamı bu çağrıyı duyup yürekten karşılık verenlere verir. Bu kimseler özgür isteklerini kullanarak Rab İsa Mesih'e gelen, onu kurtarıcıları olarak kabul eden kimselerdir. Seni tanısınlar. Bu noktada önemli olan şey kafanızdaki İsa Mesih ile ilgili bilginin çokluğu değil ama onu tanıyıp tanımadığınızdır. Önemli olan gerçek tanıdığınız kişinin kim olduğudur. İsa Mesih'i mi tanıyorsunuz? Onu tanıdığında kurtuluyorsun. Yine önemli olan şey yüreğimizde ne kadar iman olduğu değil ama neye ve kime iman ettiğimizdir. Sadece iman et diye bir ilahimiz var. Peki kime iman edeceğiz? Sadece Rab İsa Mesih'e iman etmeliyiz. Bakın, ünlü İncil vaizi Spurgeon bu noktada şöyle dedi. Seni kurtaran Mesih'teki sevincin değildir. Seni kurtaran Mesih'tir. Her ne kadar iman bir araç olsa da seni kurtaran Mesih'e olan imanın değildir. Seni kurtaran Mesih'in kanı ve lütfudur. Evet, kurtaran Mesih'tir. Bir kimse yanlış bir şeye inanabilir. Önemli olan nokta neye ve kime iman edildiğidir. Sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır diyor. İman duymakla, duymak da Tanrı sözünü duyurmakla olur. Peki Tanrı sözü ne söyler? İncil'in diğer bir deyişle iyi haberin özü şudur. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, gömüldü ve ölümden dirildi. Bunlar Mesih inancının değişmez gerçekleridir. Bu gerçekleri bilmeniz ve bu bilgiye verdiğimiz karşılık imanımızdır. İman, Rab İsa Mesih'e kurtarıcı olarak güvenmek demektir. Sonsuz yaşam, Tanrı'yı ve İsa Mesih'i tanımaktır. İsa, onun kurtarıcı anlamına gelen adıdır. Mesih ise İsrail'in kralı anlamına gelen ona verilmiş bir ünvandır. Onu tanımak demek, Mesih bilgisinde ve onun lütfunda büyümek demektir. Rab İsa Mesih bilgisinde ilerledikçe güvenceye de sahip oluyoruz. Kurtuluş güvencesine sahip olmayan herhangi bir kimse ya henüz kurtulmamış bir kimsedir ya Mesih'e iman ettiği halde henüz Rab'de bebek olan inanlı bir kimsedir. Bu her ikisinin de kurtulduklarını bilecekleri aşamaya gelmeleri gerekmektedir. Çünkü sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı'yı ve onun gönderdiği kurtarıcı Rab İsa Mesih'i tanımaktır. İşte Tanrı sözünü okuyup çalışmak bu nedenle çok önemlidir. İsmen Hristiyanlar başta olmak üzere birçok insan köşede bir yerde durmakta ve yaşamlarını kurtuluş güvencesine sahip olmadan yaşamaktadır. Yuhanna 17. bölüm 4. ayette seni yeryüzünde yücelttim, yapmam için bana verdiğin işi sonuçlandırdım diyor İsa Mesih. İsa burada babaya son raporunu sunmaktaydı. İsa henüz çarmıhta ölmemişti ama konuya tanrısal açıdan bakıldığında gelecekteki şeyleri olmuş olan şeyler olarak görebiliyordu. Rab İsa Mesih çarmıh üzerinde ölmeye ve sonra ölümden dirilmeye gidiyordu. Çarmıha gerildiği zaman anımsayacaksınız, tamam oldu diyecekti. Nerede? Yuhanna 19. bölüm 30. ayetti. Tamamlandı demek bizim kurtulmamız için gereken her şey yapıldı demektir. İsa Mesih bizim kurtulmamız için her ne gerekiyorsa hepsini birer birer yerine getirmiştir. Buraya kesin bir nokta koyabiliriz. Onun tamamlamış olduğu bu işe hiçbir şey ekleyemezsiniz. Bu nedenle kurtuluş Tanrı'nın sizden başarmanızı, gerçekleştirmenizi istediği bir şey değildir. Tam tersine kurtuluş Tanrı'nın sizin için çoktan hazırladığı ve sizden sadece kabul etmenizi istediği bir armağandır. İşte sizi kurtaran şey size uzatılan bu kurtuluş armağanını kabul etmenizdir. Yuhanna 17. bölüm 5. ayette şimdi ey baba, dünya olmadan önce yanında taşıdığım yücelikle katında beni yücelt diye dua ediyor İsa Mesih. Paulus'un Filipelilere yazdığı mektubun 2. bölümünde İsa Mesih'in kendini boşalttığından söz edilir. Bazıları İsa Mesih'in orada tanrılığını da terk ettiğini öğretiyorlar. Yuhanna açık bir şekilde tanrısal sözün insan bedenine büründüğünü öğretmektedir. Meryem'in kucağındaki o küçük bebek beden almış olan Tanrı'ydı. O tüm evrene kendisini hiç göstermeden de açıklayabilirdi ama o beden alıp aramızda yaşadı. Aramızda yaşarken %99 bir tanrı değil ama %100 bir tanrıydı ve tanrıdır. Peki İsa neyi terk etmişti? O kendinden tanrılığa özgü temel nitelikleri bırakmıştı yeryüzündeyken. Bir anlamda tanrı yeryüzüne gelmekte yüceliğinden soyunmuş, görkemini bir tarafa bırakmıştı. Noel bayramı kutlamalarında kiliselerde doğumunda İsa'yı görmeye gelen çobanlardan, meleklerden ve yıldız bilimcilerden söz edilir. Aslında bu böyle olmamalıdır. O yücelik tanrısıdır. Bence o yeryüzüne geldiğinde yeryüzünün tüm halkları da orada bulunmalıydı. Nasıl ki bugün büyük bir politikacı öldüğünde dünyanın bütün uluslarından temsilciler cenaze törenine geliyorlarsa, yücelik Rabbi olan İsa Mesih de yeryüzüne geldiği zaman bütün uluslardan temsilciler orada bulunmalıydılar. Tanrı böyle bir karşılama töreni isteyebilirdi. Ama o kendi yüceliğini bir tarafa bıraktı ve şimdi cennete, geldiği yüceliklere geri dönmeye hazırlanıyordu. Yakında oraya geri dönecekti. Yuhanna 17. bölüm 6. ayette dünyadan bana vermiş olduğun insanlara adını açıkladım. Senindiler, onları bana verdin ve sözünü tuttular diyor İsa. Buradaki bana verdiğin insanlar terimine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bana verdiğin insanlar onları sen bana verdin. 6. ayette ise onları sen bana verdin diyor. Bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum diyor 9. ayette. Onları bana verdiğin sözü ise 11. ayette karşımıza çıkmakta. Bana verdiğin kimseleri yani onları 12. ayette görüyoruz. Evet, o büyük seçilmişlik doktrinine yeniden dönmüş bulunuyoruz. İsa Mesih babayla bu konu hakkında konuştu. Bu özel bir konuşmaydı ama İsa öğrencilerinin de bu konuşmayı duymalarını ve bu konu hakkında bir şeyler bilmelerini istedi. Ezelden seçilme konusunda bilmem gereken şeyleri belki de yeterince bilmiyorum. Bu konu üzerinde ünlü ilahiyatçılardan olan Calvin, Hodge, Tonville, Sheet ve Strong'un yazılarını okudumsa da onların da bu konuda çok şeyler bildiklerini söyleyemeyiz. Ezelden seçilmişlik konusunda bu kadar az şey bilmemizin nedeni bu konunun Tanrı'ya ait bir konu olmasıdır. Çünkü Tanrı'nın bilip de bizim bilmediğimiz pek çok şey vardır. Bu duayı dinleyip İsa Mesih'in babanın sağında olduğunu ve babaya bizimle ilgili şeyler anlattığını bilmek ne kadar güzel. Eğer siz de ona ait olanlardan biriyseniz İsa Mesih Baba Tanrı'ya bu sabah sizin hakkınızda da bir şeyler söylemiş, sizin için aracılık etmiş, sizin için şefaat etmiştir. Rab İsa Mesih ile ona ait olanlar arasında gizemli bir ilişki vardır. Bu kişiler babaya aitler ve İsa Mesih'e verilmişlerdir. Bunun ne anlama geldiğini size açıklayamıyorum ama bunun muazzam bir ilişki olduğunu biliyorum. Yuhanna 17. bölüm 7 ve 8. ayetlerde şimdi biliyorlar ki bana verdiklerinin tümü sendedir. Bana verdiğin sözleri onlara verdim. Onlar da kabul ettiler. Gerçekten senden geldiğimi anladılar ve beni senin gönderdiğine iman ettiler diyor. Rab İsa Mesih onlara babanın sözlerini vermişti. Önemli olan şey buydu. İsa Mesih onlara mal, mülk, para ya da araba vermemiş ama babanın sözlerini vermişti. İsa Mesih burada öğrencilerinin kendisinin babadan geldiğine inandıklarına tanıklık ediyordu. Öğrenciler İsa Mesih'in kim olduğunu biliyorlardı. Onun amacını ve de özellikle ölümüyle ölümden dirilişini anlamamışlar ama İsa ile birlikte oldukları 3 yıl içerisinde inanılmaz derecede ilerlemeler kaydetmişlerdi. İsa Mesih'in Tanrı'dan çıkıp geldiğini biliyorlardı ve onun Baba Tanrı tarafından gönderildiğine inanıyorlardı. Yuhanna 17. bölüm 9. ayette onlar için dilekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiklerin için dilekte bulunuyorum çünkü onlar senindir diyor İsa Mesih. Burada yine çarpıcı bir açıklamada bulunmak istiyorum. Aslında İsa Mesih'in söylemiş olduğu çarpıcı bir sözü sadece tekrarlamak istiyorum. Nedir bu çarpıcı söz? Şudur. İsa Mesih artık bugün dünya için dua etmiyor. Onun dua hizmeti sadece ve sadece dünyada yaşayan ve kendisine inanan kimselerle sınırlıdır. O dünya için dua etmiyor. O dünya için canını verdi. Dünya için bundan daha fazla ne yapabilirdi ki? O dünyayı günah, doğruluk ve gelecek olan yargı konularında yargılasın diye kutsal ruhu görevlendirmiştir. İsa Mesih sadece kendisine ait olanlar için dua etmektedir. Yuhanna 17. bölüm 10. ayette ise benimkilerin tümü senindir, seninkiler de benim ve ben onlarda yüceldim diye yazıyor. Bizim kurtulmamızın bütün amacı İsa Mesih'e yücelik kazandırmaktır. 17. bölümdeki 11. ayet ise artık dünyada değilim ama onlar dünyadadır. Sana geliyorum ey kutsal baba, bana vermiş olduğun adınla onları koru ki bizim gibi bir olsunlar diye yazıyor. İsa Mesih iki şey için dua eder. İlk olarak bizim korunmamız için dua eder. Korunacağız çünkü kutsal ruh tarafından mühürlendik ve yine kurtarıcımız bizim için dua etmektedir. İsa Mesih'in ikinci duası bizim bir olmamıza yöneliktir. İsa Mesih öğrencilerinin birliği için dua etmektedir. O tüm dinlerin kardeşliğini savunan ve herkesi bir mezhepte toplayan ekümenik bir akım için dua etmedi. Bu konuda çok yanlış öğretişler bulunmaktadır. Her şeyden önce İsa Mesih babaya kendininkiler gibi olsunlar diye dua etti. Dikkat ederseniz İsa Mesih burada bize ya da herhangi bir kilise heyetine dua etmedi. Baba Tanrı'ya dua etti. Babaya dua ederek ben ve sen nasıl birisek onlar da öyle olsunlar dedi. Baba oğlun dualarını her zaman yanıtlar. Kuşkusuz onun bu duasına da yanıt vermiştir. Tanrı'nın oluşturduğu organik bir birlik vardır. Kutsal ruh bütün gerçek inanları alır ve onları Mesih'in bedenine vaftiz eder. Onları İsa Mesih'in bedenine yerleştirir. Ancak bu göksel gerçeğin yeryüzündeki inanlar arasındaki görümüne ne yazıktır ki bölünmeler ve ayrılıklar nedeniyle bugün gölge düşmüştür. Ama sadece bir tek gerçek kilise vardır ve İsa Mesih'e iman eden her insan bu kilisenin bir üyesidir. İncil bu kiliseyi Mesih'in bedeni olarak adlandırır. Yuhanna 17. bölüm 12. ayette ise onlarla birlikte olduğum sürece bana vermiş olduğun adının gücüyle onları korudum. Onları sakladım, mahvolan oğuldan başka onlardan hiçbiri yitirilmedi. Öyle ki kutsal yazı yerine gelsin. Bana verdiğin adınla onları esirgeyip korudum diyor. Burada yine ezelden seçim konusuyla bağlantılı bir ifade bulunmaktadır. Tanrı'nın Mesih'e verdiği kimseler. Tanrı kurtulanları daha dünyaları yaratmazdan önce Mesih'te seçmiştir. Bunda bir çelişki olduğunu düşünmüyorum. Ezelden seçiliş olayında Tanrı kimlerin kurtulup kimlerin kurtulmayacağını ta başlangıçtan belirlemiş mi oluyor? Öyle diyebiliriz ama insan kendi serbest iradesiyle kurtuluş müjdesini kabul etmedikçe bu seçilmişliğini gerçekleştiremez. Tanrı bütün insanları kurtarmak ister. İsa Mesih çarmıhta tüm insanlık için öldü. Buna göre eğer bütün insanlar İsa'ya iman ederlerse hepsi kurtulabilirler. Ama iman etmeyen kimse seçilmemiş olduğunu imansızlığıyla kanıtlamış olur. Evet, bu çok tartışılan bir konudur. Kutsal kitabı incelerken bu konuyla daha ileride yine sık sık karşılaşacağız. Ama ne kadar incelesek ve okusak da bu konuyla ilgili sırları tam olarak hiçbir zaman anlayamayacağız. Bu ayette sözü edilen mahva giden adam Yahuda İskariyot'tan başkası değildir. Yahuda kendisiyle ilgili söylenmiş olduğu bütün ön bildirileri imansızlığı ve ihanetiyle açıkça gerçekleştirmiştir. Yuhanna 17. bölüm 13. ayette ama şimdi sana geliyorum ve sevincim onlarda doğruğa ersin diye bu sözleri dünyadayken söylüyorum diyor İsa Mesih. Sevgili dostum, Tanrı bizlerin asık suratlı ciddi imanlar olmamızı istemiyor. O yaşamlarımız sevinçle, onun sevinciyle dolsun diye gelmiştir. Yuhanna 17. bölüm 14. ayette onlara sözünü bildirdim ve dünya onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller diye yazıyor. Tanrı sözü bugün dünyada sorunlara yol açmaktadır. Kutsal kitap dünyadaki en etkili devrim kitabıdır. Sen kendi kendini dindarlığınla, yaptığın işlerle, sevaplarla kurtaramazsın. Sadece İsa Mesih kurtarabilir şeklinde bir öğretiş, devrimci bir öğretiştir. Yanlış anlaşılmasın, bu politik bir devrim değil, yürekte yaşanan ruhsal bir devrimdir. İnsan kendi çabasıyla dünyayı daha iyi bir duruma getiremez. Bunu ancak Mesih yapabilir. Bu da devrimci bir harekettir ve dünya bu konuda hiçbir şey duymak, öğrenmek istememektedir. İnsanlar bir iki yere ağaç dikip hava kirliliğini ortadan kaldırabileceklerini zannediyorlar. Oysa asıl kirlilik insanın kendi yüreğinde yatmaktadır. Onları dünyadan kaldırman için değil, kötü olandan koruman için dilekte bulunuyorum diyor Yuhanna 17. bölüm 15. ayet. Onları kötü olandan yani şeytandan korumanı istiyorum. İsa'nın bizim dünyadan alınmamız için dua etmemesi de başka bir çarpıcı gerçektir. Tanrı bugün sizi ve beni korumakla yücelik bulmaktadır. İnanlar topluluğu olan kilisenin yeryüzünden alınacağını düşünüyor ve seviniyoruz, değil mi? Kilisenin yeryüzünden alınması güzel bir olay olacak ve bu olay da Tanrı'ya yücelik getirecektir. Ama bir şeyi iyice anlamalıyız. Tanrı bugün sizi ve beni korumakla bundan büyük bir yücelik bulmaktadır. Tanrı'nın bizleri koruması gerçekten bir mucizedir. Evet, inananların yeryüzünden alınacağı günü özlemle bekliyoruz. Vahiy 22. bölüm 17. ayette Ruh ve gelin İsa'ya gel diyorlar. Kutsal Ruh bu dünyadan artık bıkmış, usanmıştır ve gel demektedir. Bizler de bıktık, usandık ve yorgunuz. Mesih'in geleni olan bizler de ona gel diyoruz. Ama İsa Mesih bizim dünyadan alınmamız için değil ama kötü olandan yani şeytandan korunmamız için dua etmektedir. Eğer Rabbim benim korunmam için dua etmemiş olsaydı bu dünyada bir dakika dahi bulunmak istemezdim. Bu dersi gerçekten öğrenebilseydik ne kadar iyi olurdu, değil mi? Dünyada karşılaştığımız zorluklar ve sorunlar karşısında çaba harcıyor, bocalıyoruz. Evet, dünyada zorluklar çok. İsa Mesih, bu dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun çünkü ben dünyayı yendim demektedir. Yuhanna 16. bölüm 33. ayette. Rab istese bizi hemen yanına alabilir. Ama o bizi burada tutuyor ve koruyor. Hem de mucizevi bir şekilde koruyor. Bunu keşke görüp bir anlayabilsek. O zaman karşılaşacağımız güçlükleri, ayartıları, sorunları ve gerginlikleri çok daha kolayca göğüsleyebiliriz. Yuhanna 17. bölüm 16. ayette ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller diyor. Evet, İsa Mesih bizim için onlar bu dünyadan değiller diyor. Biz inananlar bu gerçeği ne ölçüde anlarsak aynı ölçüde de Rabbin istek ve amaçlarını gerçekleştirebiliriz. Yuhanna 17. bölüm 17. ayette ise onları gerçek aracılığıyla kendine ayır, senin sözün gerçektir demektedir. Kutsal kıl demek bir amaç için bir tarafa ayır demektir. Mesih inanlısı bu dünyaya ait değildir, ayrılmıştır. Buradaki düşünce kişiden çok yapılan eylemle ilgilidir. Daha doğrusu belirli bir işe gösterilen bağlılıktır. Mesih inanlısı Tanrı sözü aracılığıyla bir işe ayrılır. Yani Tanrı sözü inanlıya Tanrı'nın isteğini ve düşüncesini açıklar. Tanrı sözünü okurken kendinizin belirli bir ruhsal hizmete doğru yönlendirildiğinizi görürsünüz. Bizler Tanrı'ya yalnız onun sözünü bilirsek ve bu sözlere itaat edersek hizmet edebiliriz. Yuhanna 17. bölüm 18 ve 19. ayetlerde beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim. Kendimi onların yararına sana ayırıyorum. Öyle ki onlar da gerçekte sana ayrılsınlar. Bizler dünyaya belirli bir gerçeğe tanıklık etmek amacıyla gönderiliyoruz. O bizimle özdeşmek için kendisini bize nasıl adıyorsa bizler de kendimizi bu dünyada ona adamalıyız. Şimdi İsa Mesih'in inanlılar topluluğu için dua ettiği bölüme geldik. Yuhanna 17. bölüm 20. ayette yalnız onlar için değil onların bildirisiyle bana iman edenler için de dilekte bulunuyorum diyor İsa Mesih. O bu sözleri söylerken hem sizi hem de beni düşünüyordu. Şimdi aradan birçok yüzyıl geçmiş olmakla birlikte başkâhinimizin bizim için ta o zamandan dua ettiğini anlayabiliriz. Yuhanna 17. bölüm 21. ayette öyle ki tümü bir olsunlar. Senin bende, benim de sende olduğum gibi ey baba onlar da bizde olsunlar. Böylece beni senin gönderdiğine dünya iman etsin diye yazmaktadır. Bu dua yanıtlanmış bir duadır. İnanlar topluluğu canlı bir organik bedendir. İnanlar topluluğu tek bir beden olduğundan inanlar da Mesih'te birdirler. Günahlı bir kimse dua ederek İsa Mesih'e iman eder etmez Mesih'in bedenine katılır. Eğer inanlılar bu birliği dünyaya açıkça gösterebilseler dünya Mesih'ten çok daha fazla etkilenecektir ama genellikle dünya inanlıları birbiriyle çekişirken, kavga ederken görmektedir. Bu da onların Mesih'e gelmek istememelerinde rol oynayan en büyük etkenlerden bir tanesidir. Yuhanna 17. bölüm 22 ve 23. ayetlerde bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsunlar diye. Ben onlarda, sen de bende böylece onlar birliğin doruğuna eriştirilsinler. Ta ki dünya beni senin gönderdiğini ve beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın diye yazmaktadır. Ben onlarda ve sen bende. Ne çarpıcı bir söz, değil mi? Böyle bir sevgiyi sadece ve sadece Tanrı'nın kutsal ruhu gerçekleştirebilir. Baba ile oğul arasındaki var olan birlik Rab İsa Mesih ile İnanlı arasında olması gereken birliktir. Beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasınlar. Buradan şu anlaşılıyor ki Tanrı İsa Mesih'i sevdiği kadar sizi de seviyor. İnsanın aklı bunu kavrayamıyor değil mi? Yuhanna 17. bölüm 24. ayette "Ey baba, bana verdiklerinin benim bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını istiyorum. Öyle ki bana vermiş olduğun yüceliğimi görsünler. Çünkü sen beni dünyanın kurtuluşundan önce sevdin" diye yazmaktadır. Her açıdan Rab'le birlikte olacağımız bir paydaşlık, tam bir cennet ortamı olacaktır. Ben öyle zannediyorum ki Tanrı'nın insanı yaratmasındaki amacı da buydu. Evrende ve dünyada elbette diğer yaratıklar da var ama Tanrı insanı özellikle kendisiyle paydaşlıkta bulunsun diye yaratmıştır. O insanı özgür bir iradeye sahip bir şekilde yarattı. İnsan günaha düştüyse de Tanrı yine de onunla paydaşlıkta bulunmak istemektedir. Cennet çok güzel bir yer olacak. Bu nedenle onun koyunlarının her birinin orada onunla birlikte olmaları çok önemlidir. Rab İsa Mesih'in yüceliğini görmek, inanlı için kutsal kılınmak olacaktır. Musa peygamber Tanrı'nın kutsallığını görmek istemişti. İsa Mesih'in öğrencilerinden Filipus babayı görmek istemişti. Bazen bizler de güneş batarken ya da gökkuşağını seyrettiğimizde Tanrı yüceliğinden küçük bir parça görebiliyoruz. Tanrı'nın önünde durup onun yüceliğini gördüğümüzde neler neler göreceğimizi düşünebiliyor musunuz? İşte bizler bu hedefe doğru ilerliyoruz. Yuhanna 17. bölüm 25. ayette "Ey adaletli baba, dünya seni bilmedi ama ben biliyorum. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar" diyor İsa Mesih. İsa'nın Baba Tanrı tarafından gönderildiğini kavramak, onun bizi kurtarmak için yaptığı bütün şeyleri de kavramak demektir. İsa Mesih'e iman eden herkes İsa Mesih'i yeryüzüne babanın gönderdiğini ve onun yeryüzüne gönderilmesindeki amacının bizim günahlarımız için ölmesi olduğunu bilir. Yuhanna 17. bölüm 26. ayette "Adını onlara bildirdim ve bildireceğim. Öyle ki bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım" diye yazıyor. İsa Mesih son olarak sevgisinin yüreklerimizde ve yaşamlarımızda olması gerektiğini söylemektedir. Bizler çoğumuz lütuf ve iman konularında konuşuyoruz. Aslında yanlış bir şey yapmıyoruz ama Rabbin yüreğindeki en büyük istek nedir biliyor musunuz? Sevgisinin kurtarmış olduğu kişilerin yaşamlarında açıkça görülmesi. Bunu ne kadar gerçekleştirebiliyoruz? Mesih'in sevgisi yaşamımızda açıkça görülebiliyor mu? Bu bölümü özetleyecek olursak İsa Mesih'in duasında inananlar ve dünyaya ilişkin neler söylediğini şu başlıklar altında toplayabiliriz. İlk olarak inananlar dünyadan Mesih'e verilmişlerdir. Bunu 6. ayette görüyoruz. İkinci olarak inananlar dünyada bırakılmışlardır. Bu da 11. ayette karşımıza çıkar. 14. ayette Mesih inananlarının dünyadan olmadıklarını ve yine 14. ayette dünyanın onlardan nefret ettiğini görürüz. 15. ayette kötü olandan korunduklarını, 18. ayette dünyaya gönderildiklerini, 23. ayette dünya önünde bir olmaları gerektiğini görmekteyiz. Mesih'in kendisine ait olan inananlar için istediği şeylere gelince ilk olarak 21. ayette koruma, 13. ayette sevinç, kutsal ruhun doluluğu, 15. ayette kötü olandan kurtarılmayı, 17. ayette ayrılma yani kutsanmayı, 21. ayette birliği, bir olsunlar sözünden anlamaktayız ve 24. ayette paydaşlık, bunu da benimle olsunlar sözünden anlamaktayız ve 24. ayette kutsal kılınma ki bu da benim yüceliğimi görsünler sözünde karşımıza çıkmaktadır. Rab İsa Mesih bizim büyük başkâhinimizdir. İncil'de İbraniler mektubunun büyük bir gerçeği olarak İsa Mesih'in bizim büyük başkâhinimiz olduğu karşımıza çıkar. Eski antlaşma yasaları uyarınca İsrail'in başkâhini efod dedikleri gösterişli ve görkemli bir elbise giyer ve bu elbisenin omuzlarından aşağıya üzerinde İsrail'in 12 oymağının adlarının yazılı olduğu 2 akik taşı sarkardı. Böylece başkâhin tapınağa girip Tanrı'nın huzuruna çıktığında İsrail oymaklarını da beraberinde götürmüş olurdu. Burada başkâhinin gücünden ve kudretinden söz edilmektedir. İbraniler 7. bölüm 25. ayette başkâhinimiz olan Rab İsa Mesih'ten söz edilirken şu sözler söylenir. Bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları kurtarmaya tamamen gücü yeter. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Evet, Mesih bizi kurtarabilecek güçtedir. O bizi kurtaracak kadar güçlü ve kudretlidir. Ayrıca baş kahinin göğüslüğünde de bir sıradan 3 tane olmak üzere 4 sıra değerli taşlar bulunurdu. Bu taşların her birinin üzerinde İsrail'in oymaklarından biri yazılıydı. Baş kahin bununla tapınağa Tanrı'nın huzuruna gittiği zaman bugün babanın sağında olup bizim için aracılık eden Rab İsa Mesih'i görüntülüyordu. Rab bizi sadece güç ve kudret yeri olan omuzlarında taşımıyor ama aynı zamanda onun sevgisini temsil eden göğsünde, kalbinde bizleri taşıyor. Onun gücü her şeye yeter ve bizi çok seviyor.